Ayrım 34.
Daha sonraki gelişmeler ileride yapılacak olan Dışişleri Bakanları Konferansı'nda görüşülecekti. Amerikalılar ve İngilizler bu kararı konuyu çıkmaza girmekten çıkarmak için kabul etmişlerdi. Ancak Ruslar bu ayrı ayrı görüş bildirme formülünü Türkiye'yi nota bombardımanıyla baskı altına almak için kullanmaya başlayacaklardı. Naylon. Avrupa Savaşı'nın bitişi, Türkiye'de Rus tehlikesinin ciddileşmesine rağmen gene de nispi bir rahatlama nedeni olmuştu. Gıda maddeleri daha çok ve daha ucuza bulunur hale gelmişti. Altın fiyatları düşüyordu. İnşaat sektörü kıpırdıyordu. Tüketim artıyordu. Belirli malların üretimine yatırımlar başlıyordu. Mesela Türkiye'de ilk defa yerli ampul üretimine geçiliyordu. Savaşın son yıllarının bazı icatları Türkiye'ye giriyordu. Mesela bit dahil birçok kaşereyi mucize gibi bir güçle yok eden DDT. Mesela bazı hastalıklardaki ölüm oranını azaltan penisilin. Bunlar parti parti ithal ediliyor, büyük şehirlerden başlayarak kullanıma sunuluyordu. Rus sorunu bu gelişmeyi yavaşlatsa da tamamen durduramamıştı. Koca Dünya Savaşı'nı atlattık, bunu da atlatırız iyimserliği piyasaları bir ölçüde de olsa hareketli tutuyordu. Bir de naylon çıkmıştı. Kadın çoraplarında naylon, erkeklerin frenk gömleklerinde naylon. Bu da o zamanın çok büyük bir icadıydı. Kadın çorapları o vakte kadar ipekten olurdu. O da giyenine göre güzel görünürdü ama naylonun sağladığı görüntü muhakkak ki çok daha fazla etkileyiciydi. Naylon frenk gömleğine gelince onu da Churchill pabuçları gibi ilk defa Bülent'te görmüştüm. Ortaokulda artık frenk gömleği giyiyoruz, hatta bazen kravat da takıyoruz ya. Bülent'in gömleğini görünce hayretler içinde kalmıştım. Kar gibi bembeyazdı. Kolalı değildi ama kalıp gibi duruyordu. En ufak bir kırışıklığı yoktu. Naylon gömleği böylece tanıdım ama Türkiye'de yaygınlaşması epey vakit aldı. Başlangıçta dışarıdan hazır olarak belki de kaçak olarak geliyordu ve çok pahalıydı. Giyebilenlerin önemi birdenbire artıyordu. Şimdiki deyimle VIP haline geliyorlardı. O zamanlar tabii bilmiyorduk. Naylon bu maddenin üretimini ilk yapan şirketin patenti altındaki bir marka adıydı. Fakat o ilk hızın etkisiyle öyle büyük bir ün yapmıştı ki sonradan benzeri şekillerde yapılan sentetik madde üretiminin hepsi naylon diye bilinir olmuştu. Jiletin tüm tıraş bıçakları, frijiderin tüm buzdolapları için kullanılan bir sözcük olması gibi. Ancak yıllar sonra o da yavaş yavaş anlaşılacaktı ki naylondan ve benzeri maddelerden yapılmış giyim eşyası hiç de sağlıklı değildir. Cildin yeterince hava almasını önler, bazı rahatsızlıkları artırır, alev karşısında tehlike kaynağıdır ve benzeri. Giyim eşyasının makbul olanı pamuktan, yünden yapılmış olanıdır. Bu anlaşıldıktan sonradır ki naylon sözü halk arasında mecazi bir anlam daha kazanarak aslı olmayan şeyler için naylon fatura, naylon şirket, naylon üye gibi kullanılmaya başlayacaktı. Ama o vakte kadar naylon gömlek, naylon çamaşır, naylon elbise edinme merakı hızla arttı. Buna paralel olarak da tekstil sektöründe sentetik iplikle imalata geçiş hızlandı. Futbol ve Fenerbahçe. O arada savaş yıllarında ortadan kalkan bazı mallar da yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Hatta çocuk oyuncakları da. Ben olmadım ama bizim mahallede bir iki kişi top sahibi olmuştu. Hem de büyük maçlarda kullanılanlara benzeyen gerçek futbol topu. Evimizin aşağısındaki vadide iki yanlarına taşlar koyarak yaptığımız karşılıklı kalelerle oluşan sahamızda futbol oynayabiliyorduk. Tabii top sahiplerinin gönlüne göre belirlenen günlerde ve saatlerde. Futbol topuna meşin yuvarlak denilir ya, o zamanın futbol topları gerçekten öyleydi. Dış bölümü birbirine dikişle tutturulmuş meşin parçalarından oluşurdu. İçinde de balon gibi sübabından ağızla şişirilen yuvarlak lastik, iç top olurdu. İç top şişirilirken dış topla yuvarlaklaşırdı. Şişirme işi bitince sübap kapatılır, yerine sokulur, futbol topu kullanıma hazır hale gelirdi. Patlarsa daha önce anlatmıştım. İçli dışlı otomobil lastikleri gibi şu aşamalardan geçilerek tamir edilirdi. 1. İç lastiğin şişirilip patlayan yerin saptanması. 2. Zımparayla kazınması. 3. Üstüne küçük bir lastik parçası yapıştırılarak kapatılması. Futbolun asıl futbolcularına gelince, o zamanlar daha millilik yoktu. Ankara takımlarının iki güçlü rakibi Ankara Gücü ile Gençler Birliği'ydi. Atatürk Lisesi takımının liseler arası maçları dışında o iki takımın bazı maçlarına da giderdik. Kimimiz Ankara Gücü'nü, kimimiz Gençler Birliği'ni tutardık. Ben gençleri tutardım. Fakat iddialı olarak tuttuğumuz asıl takımlar İstanbul Ligi'ndeydi. Ben İstanbul takımları açısından koyu denilecek ölçüde Fenerbahçeliydim. Fener'in o zamanki kadrosundan bazıları hala hatırımda. Takımın kaptanı ve kalecisi Cihat'tı. Kaleyi koruyan iki futbolcuya o zaman savunan anlamına müdafi denilirdi. Onlardan biri Naci'ydi. İlerideki beş oyuncunun sıfatı da muhacimdi. Hücum eden veya saldıran. Muhacimlerden ikisinin adı Fikret'ti. Biri Büyük Fikret, öteki Küçük Fikret. Büyük Fikret'in saçları seyrekti. Küçük Fikret'in saçları hem sıktı hem de fiyakalı bir şekilde alnına dökülürdü. Takımların o zamanki klasik dizilmelerine göre Küçük Fikret muhacimler arasında sağ açık oynardı. Büyük Fikret de muhacimdi ama yerini iyi hatırlamıyorum. Galiba sol içti. Şimdiki futbol terimlerinde sol iç diye bir şey yok. Bu santroforun sol gerisinde oynayan oyuncu demekti. İstanbul'un üç büyük takımı bazen ya kupa maçı ya özel maç yapmak üzere Ankara'ya gelir, Ankara takımlarıyla karşılaşırdı. Onları hiç kaçırmazdım. Beşiktaş'tan sol açık Şükrü'yü, arabacı adı takılan Hakkı'yı hatırlıyorum. Galatasaray'dan da daha çok biz Fenerbahçelilerin kova diye anmaktan hoşlandığımız kaleci Osman'ı ve takım kaptanı Faruk'u. Ankara'da gittiğimiz önemli maçların hemen hemen hepsinde şeref tribününde yer alan Başbakan Şükrü Saracoğlu'nu görürdük. O da daha önce belirttiğim gibi koyu Fenerliydi. Ama tabii başbakan olarak maçları hakem gibi tarafsız görünmeye özen göstererek izlerdi. Fener'e gol atan olursa onu da alkışlardı. Her gol atılışında seyircilerin gözleri bir de şeref tribününe dönerdi. Saracoğlu'nun alkışlarındaki denge bozulmazdı. Tabii içinden tüm golleri Fenerbahçe'nin atmasını istediği muhakkaktı. Benim Fenerbahçeliliğim Milli Lig'in kuruluşuna kadar devam edecekti. Trabzonspor'un Milli Lig'e girmesiyle birlikte doğal olarak baba takımının taraftarı ve üyesi olacaktım. Ama o zamana kadar Fenerbahçeliliğim hayli koyuydu. Bu kitap yazılırken milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki büyük başarısıyla ilgili yazılar arasında İnönü döneminde futbolun ve genellikle sporun haytaların işi sayıldığını ve o alana hiç ilgi gösterilmediğini öne süren bir yorum okudum. Gerçek bunun tam tersineydi. Spor ve özellikle futbol, başta İnönü'nün başbakanı Saracoğlu olmak üzere devletin her ilgili kademesindeki yetkililerden o zamanın imkanları içindeki ilgiyi ve desteği görüyordu. Biz de çocukluk ve gençlik dönemimizde bu gerçeği gözlerimizle görüyorduk. Gerçi futbol o zamanlar amatör bir spordu. Profesyonelliğe daha geçilmemişti. Bunun kurallarına dikkat edilirdi. Futbolcuların futboldan değil, başka işten para kazanmaları, futbol hayatlarını hobi gibi sürdürmeleri esastı. Ama bu sadece Türkiye'de değil, spor alanında ilişkimiz olan tüm ülkelerde de öyleydi. Kulüplerin futbolcularına maddi katkıda bulunabilmelerinin yolu, onlara kamusal veya özel kurumlarda maaşlı veya ücretli hafif birer iş bulmaktı. Futbolun dışındaki öteki spor dalları da bu kurallar içinde kalmak şartıyla teşvik ediliyordu. Bu teşvikin uluslararası alandaki ilk sonuçları savaştan sonra güreşte ve biraz da atletizmde görülecekti. Tabii savaş döneminde sık sık sözünü ettiğim top bulma güçlüğü gibi sorunlar vardı ama savaşın bitimiyle birlikte onlar azalır azalmaz sporun öteki dallarındaki gibi futboldaki gelişmeler de hızlanmıştı. Radyodan naklen yayın imkanları arttıktan sonra bazı büyük maçları Sait Çelebi'nin tatlı anlatımıyla radyodan dinleme imkanımız olacaktı. Ama onun dışında İstanbul'daki maçları gazeteden izlerdik. Tuttuğumuz takım kazanınca maçın ertesi günü karşı takımı tutanlarla alay ederdik. O zamanki maçlarda da hakemlere gözüne gözlük gibi iltifatlar yağdırılması adettendi. Bazen kavga çıktığı da olurdu. Kavga çıkaranlar gazetelerce kınanırdı. bir de oyunculara beden terbiyesi örgütünün yöneticilerince yazılı olarak konulmuş bir kural vardı. Gol atan oyuncunun başarısının sevinciyle havaya zıplaması, koşması, yere yatması resmen yasaktı. Golü attıktan sonra sevincini bastırarak kendi yarı sahasına doğru sükunet ve vakar içinde sessiz ve ağırbaşlı bir şekilde yürümesi esastı. Tabii takımının öteki arkadaşları için de kural aynıydı. Onlar da golü atanın üzerine koşup kutlama hareketleri yapmaya kalkmamalıydı. Uyulması hayli güç olan bu kurala tüm futbolcular ister istemez uyardı. 22. 1945. İsmet Paşa'nın 19 Mayıs nutku ve Celal Bayar'ın dörtlü takriri. Demokrasinin ilk yılının ilk partisi. Kuzu Partisi. Anayasada değişiklik. Mebustan milletvekiline. Bahçeli evlerleşimiz. Tan gazetesine saldırı. Ankara cinayeti. Dış politikada Rus tehlikesinin güncelleştiği, ekonomide nispi bir hareketlenmenin başladığı 1945 yılı iç politikaya da yenilikler getirdi. Biri anayasanın değişmesiydi. Gerçi bu değişiklik esasla ilgili değildi. Anayasanın sadece dili değişiyordu. Ama bununla o zamana kadarki dil devrimi sürecinin sonuçları yerli yerine oturtuluyordu. O süreç içinde Arapça ve Farsça sözcüklerden bir bölümünün yerine Türkçelerinin bulunup kullanılması denenmiş, bunların bazıları tutmamıştı. Mebus yerine saylav, meclis yerine kamutay denilmesi gibi ama bazıları tutmuştu. Reis yerine başkan, vilayet yerine il denilmesi gibi. 1924'te yasalaşan, sonradan bazı değişiklikler geçirmekle beraber dili hiç değişmeyen anayasanın dili, bu tutan kelimeler karşısında çok eski kalmıştı. Adı bile öyleydi, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Bir süredir Türk Dil Kurumu'nun katkıları ve bir uzmanlık kurulunun çalışmalarıyla hazırlanan dil değişikliği, Başbakan Şükrü Saracoğlu ve 222 arkadaşının teklifi olarak meclise geldi, komisyondan geçti ve Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece, daha önce değindiğim bazı belirsizlikler de ortadan kalktı. Mesela devletin başındaki kişinin adı önceki anayasaya göre reisi cumhurdu. Ama isim veya sıfat tamlamalarında Arapça ve Farsça yerine Türkçenin kurallarına alışılmıştı. Ona artık kelimelerin yeri değiştirilerek cumhur reisi deniliyordu. Hatta bazıları başkan sözünü onun içinde kullanıp cumhurbaşkanı demeye başlamıştı. Anayasa değişikliğiyle bu resmileşti. Devlet protokolünün birinci adamının adı anayasal olarak da Cumhurbaşkanı oldu. Vekil yerine bakan, icra vekilleri heyeti yerine bakanlar kurulu, mebus yerine milletvekili, kuvve-i kazaiye yerine yargı erki, divan-ı âli yerine yüce divan, erkan-ı harbiye-i umumiye yerine genelkurmay terimleri geçti. Hele bazı sözcükler vardı ki, halk dilinde kullanılmadıkları halde anayasadaki yerlerini koruyorlardı, onların değişmesi daha da kolay oldu. İstimal yerine kullanım, rüyet yerine bakma, layiha yerine tasarı, say-ü amel yerine çalışmalar, temellük yerine mülk edinme geçti. Bir karşılaştırma yapalım. 1924 tarihli anayasanın 51. maddesinin son cümlesi şuydu. Şurayı devletin rüesa ve azası ve zaifi mühimmede bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat meyanından Büyük Millet Meclisince intihap olunur. Bu cümle şöyle değişti. Danıştay başkanları ve üyeleri daha önce önemli görevlerde bulunmuş uzmanlıkları, bilgileri ve görgüleriyle belirgin kimseler arasından Büyük Millet Meclisince seçilir. Birincisinin anlaşılması sadece şimdi değil, o zaman da çok zordu. İkincisini o zaman da herkes anlayabiliyordu. Nitekim rüesa, mütemeyyiz ve zaifi mühimme gibi kelimeler kısa bir zaman sonra işitilmez oldu. Yerlerine giren sözcüklere hemen alışıldı. Atatürk'ün ölüm gününü anlatırken ay adlarına değinmiştim. Teşrini Sani'nin kısmen Türkçeleştirilip ikinci teşrin haline getirildiğinden söz etmiştim. Bunu son teşrin, Teşrini Evveli de ilk teşrin olarak kullananlar da vardı. Tabii kanunu evvel ile kanunu saninin durumu da öyleydi. Fakat bu değişikliklerin de tutmadığı belliydi. Bir yandan da teşrini evvel anayasadaki yerini koruyordu. Bu belirsizliğe son vermek için şair ve milletvekili Behçet Kemal Çağlar, meclise ay adlarıyla ilgili bir yasa önerisi vermişti. Teşrinli kanunlu 4 ayında adının tamamen değişmesini ve yerlerine sırasıyla Ekim, Kasım, Aralık, Ocak adlarının konulmasını istemişti. Bu öneri anayasa değişikliğinde de uygulandı. Çağlar'ın yasa önerisinin kabulüyle ay adları bugünkü gibi oldu ve kısa zamanda benimsenip yerleşti. Meclisin o zamana kadarki dahili nizamnamesi de buna paralel bir değişiklikten geçti. Yenileşen sözcükleriyle iç tüzük adını alıp yürürlüğe girdi. Şimdi yazacağım şey bana hala inanılmaz geliyor. Aradan 7 yıl geçtikten sonra 1952 yılında bütün bunlar birden tersine çevrilecekti. Demokrat Parti kurucularından ve Dışişleri Bakanlarından Fuat Köprülü ile arkadaşlarının hazırladığı, DP'li milletvekillerinin de imza attığı öneriyle anayasanın dili yeniden 1924'teki haline sokulacaktı. Adı da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olacaktı. Resmi dairelerin tabelaları da bir kere daha değiştirilecekti. Genelkurmay'ın önüne yeniden Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın önüne Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti yazılacaktı. Resmi dilde bizden sonraki nesillere çok daha güç gelen o eski kelimelerin kullanılması zorunluluğu 1961'e kadar devam edecekti. Bahçeli Evler. Babamın bahçe merakından söz etmiştim. Ankara'da Ulus semtinden Yenişehir'e o merak yüzünden taşınmıştık. Önce Özyörük'ün küçük bahçeli apartman dairesine, sonra da Fahri Bey'in büyük bahçeli evine. Fakat daha önce anlattım. Fahri Bey'in bahçesi büyüktü ama doğal olarak bizden çok sahibinin egemenliği altındaydı. 1945 yazında kendimize ait bir bahçeli eve sahip olduk. Babam bir yapı kooperatifinin üyesiydi. Kooperatif başladığı inşaatı nihayet tamamlamıştı. Adı Tasarruf Evleri Kooperatifiydi. Faaliyet programı adına uygundu. Yapı alanı o zamanlar şehirden uzak ve kopuk bir küçük köy gibi duran bahçeli evlerdeydi. Orada bizimkinden daha önceki bir kooperatif ikişer dönümlük bahçeler içinde 50 kadar ikişer katlı ev yapmıştı. Bizim kooperatif o yörede faaliyete geçen birkaç yeni kooperatiften biriydi. Üyeleri arasında Ankara'nın ticaretle uğraşan orta boy iş adamları ve dükkan sahipleriyle birlikte bürokratlar ve mebuslar vardı. Bizim evler birer dönümlük bir bahçe yeriyle çevriliydi. Bahçe yeri diyorum, yabani otlarla kaplı toprağı işleyip bahçe haline sokmak bizim işimiz olacaktı. Evlerin bazısı iki, bazısı tek katlıydı. Dış boyalarının renkleri değişikti. Bizim ev tek katlı ve mor boyalıydı. Bir dört yol ağzının bir köşesindeydi. Ön tarafı ve bir yanı sokaklara bakıyordu. Bir yanında boş bir arsa vardı. Bahçenin arkasında da bir başka kooperatif evi. İçinde bir holü, bir salonu, üç yatak odası vardı. Zemini taştı. Kışın ısıtmak için iki soba yakılması hesaplanmıştı. Ama bunun da yetmeyeceği daha sonra anlaşılacaktı. 1939'da Ulus'tan Yenişehir'e taşınırken şehrin merkezinden uzaklaşmış sayılıyorduk. Gerçekten de meclis, başbakanlık, bir kısım bakanlıklar, oteller, alışveriş merkezleri, lokantalar, sinemalar hep Ulus'taydı. Ama 6 yıl içinde Yenişehir çok hareketlenmişti. Oranın da devlet daireleri artmış, konutları dolmuş, Kızılay civarındaki büyük mağazaları, pastaneleri, lokantaları ve sinemaları ortaya çıkmıştı. Bahçeli evler ise o açılardan Yenişehir'in ilk halinden de çok daha gerideydi. Oraya Ulus'tan da, Kızılay'dan da çok uzun bir otobüs yolculuğuyla gidilirdi. Yolun büyük kısmı etrafı bomboş bir bozkırın içinden geçerdi. Kızılay'dan giderken bugünkü Tan Doğan Meydanı'nın olduğu yerdeki askeri fabrikalardan şimdiki MKE, sonraki ilk durak Beş Evler durağıydı. Orada da adındaki gibi sadece beş ev vardı. Bizim Tasarruf Evleri Kooperatifi'nin evleri ondan sonra başlıyordu. Kooperatif alanı bir tarafıyla daha önceki Bahçeli Evler Kooperatifi'nin evleriyle birleşiyordu. Öteki tarafı da bugün Anıtkabir'in bulunduğu, o zaman Rasat Tepe diye bilinen tepeye bakıyordu. Fakat o tepe hayli uzaktaydı ve aradaki alan bomboştu. Kuş uçmaz, kervan geçmez dedikleri gibi bir alandı. Anıtkabir inşaatı herhalde henüz temel veya zemin çalışmaları dönemindeydi. Bizim taraftan bakarken tepenin üstünde bir faaliyet görünmüyordu. Otobüsler seyrekti. Birini kaçırdınız mı uzun süre beklemek zorundaydınız. Bahçeli evlerdeki dükkanlar, bakkal, manav, kasap, eczane gibi zorunlu ihtiyaçları karşılayan dükkanlardı. Başka şeyler için şehre gitmek gerekirdi. Yeni mahallemizin bu güçlüklerinin yanında çocuklar için büyük bir avantajı vardı. Evlerimizin yapıldığı yerin dört tarafı boş araziydi. Her yer oyun alanı olarak kullanılabiliyordu. Özellikle futbol oynama imkanları genişti. Kalelerini taşlarla işaretleyerek futbol sahası yapabildiğimiz birkaç düz alanı vardı. Ayrıca mahallenin topu da çoktu. Her yerde karşımıza çıkan top bulma derdi diye bir şey yoktu. Ticaretle uğraşan komşularımızın çocukları birer futbol topu sahibiydi. Biri olmazsa ötekinin topu etrafında toplanıp iki takıma ayrılarak oynayabiliyorduk. Tabii top sahibi istediği takımın istediği yerinde genellikle de santrofor olarak oynuyordu. Komşularımız. Yakın komşularımız arasında üç sanatçı, edebiyatçı, profesör, milletvekili vardı. Artık anayasa değiştiğine göre mebus demeyelim, milletvekili diyelim. Biri Suud Kemal Yetkin'di. Türkiye'nin ilk estetik profesörlerindendi. Fransa'da felsefe ve sanat tarihi okumuş, Türkiye'ye gelince dil ve tarih coğrafya fakültesinde öğretim üyeliğine başlamıştı. Birçok eseri yayınlanmıştı. Dergilerde de yazardı. Şairliği de vardı. Meclise babamla birlikte girmişti. Urfa milletvekiliydi. Evi bizim evin çapraz karşısındaydı. Kızı Gülmen, kız kardeşim Gülden'le yaşıttı. İleride Profesör İlhan Öztrak'ın eşi olacaktı. Bir diğeri Selahattin Batu'ydu. Almanya'da ziraat okumuş, Ankara'daki Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde, adı daha fakülte olmamıştı, profesörlüğe yükselmişti. Ama asıl tercih ettiği uğraş alanı edebiyattı. Şairdi, gizli notları, tiyatro oyunları yazardı. O da meclisin 1943'lülerindendi. Çanakkale milletvekiliydi. Evi bizimkine paralel sokaktaydı. Oğlu, sonraki büyükelçi İnal Batu. Örsan'la akrandı. Üçüncü edebiyatçı milletvekili, hepsinden kıdemli olan bir profesördü. Fuat Köprülü. Edebiyatçılığındaki ve tarihçiliğindeki ünü yaygındı. Milletvekilliğinde de kıdemliydi. İstanbul milletvekili olarak üç dönemdir meclisteydi. Köprülü o zamana kadar siyasetçilikten çok profesörlüğüyle tanınıyordu ama 1945 yılında bu durumu değişiyordu. CHP içindeki muhalefet hareketinin ilk dört isminden biri olarak anılmaya başlıyordu. 1950'den sonra Dışişleri Bakanı olacaktı. Ayrıca biraz önce değindiğim, anayasayı Osmanlıcalaştırma hareketine öncülük edecekti.